izleyicilerimiz. Programımıza devam
Global.
Edelim. Serdar Hocam, Onur Hocam ve Akın Hocam'la birlikte.
İnşallah.
İyi geceler.
İnşallah. Şimdi bu evrimciliğin içine düştükleri zor duruma birkaç tane daha örnek verelim inşallah. Bu hücrenin içinde pek çok örneğini verdik. Tek bir atom için dahi mükemmel sistemler var edilmiş. Yani ufacık bir şey için ondan kat be kat kompleks önceden yapıların olması zorunlu. Çünkü bunlar olmadığında canlılık olmuyor. Bunların deneyleri de var. Evet. Bunlar olmadığında hücre kademe kademe gelişmiyor da. Bunların örnekleri de var. Şimdi bir şey şu. Şeker molekülleri en temel moleküllerden biri. Bütün hücrelerin enerji kaynağı. Bu şeker molekülleri hücrede çok çeşitli amaçlarda kullanılıyor. Birincisi işte mitokondrilerde enerjiye döndürülüyor. Onun dışında fazla olanları dan zincirler yapılıyor. Mesela bizim vücudumuzda glikojen zincirleri var. Orada şeker bir nevi depo ediliyor. Açlık halinde o glikojenler şekere döndürülüyor. Onun dışında hücrenin dışında, hücrenin üstünde bir bölge var. Bir matrix deniliyor ona. Hücre dışı matrixi.
Evet.
Orada çok önemli görevleri var. Hücreye hacim sağlama görevi var. Bazı odunun yapısında bulunuyor. Dayanıklılık sağlıyor. Kimi proteinlerin yapısına katılıyor. Kimi alıcı hücrelerin, hücre zarında bulunan alıcıların yapısında yer alıyor. Dolayısıyla çok önemli görevleri var ve bunların şeker moleküllerinin bu yerlere yerleştirilmesi gerekiyor. Şimdi hiçbir şey başıboş bırakılmadığı gibi şeker de başıboş bırakılmıyor. Özel bir molekül var. UDP deniliyor buna. Ekranda bunun oklarını görüyoruz. Burada şekerle alakalı işlemler var. Detayları çok önemli değil ama burada kısaca özellik şudur. Kırmızı ile gözüken kısımlar şeker molekülleri. Bunlar bir başka molekülün varlığına ihtiyaç duyuyor. UDP dediğimiz molekül şeker moleküllerini taşıyarak şeker zincirleri oluşmasına sebep oluyor. Bu uzun şeker zincirlerinde adım adım şekerler taşınıyor ve yine enzimler yoluyla yine kendisinden kat be kat varlıkların olmasıyla beraber bu zincirler oluyor. Dolayısıyla tek bir şeker dahi başıboş bırakılmamış bir intizam içinde oluyor. Bu UDP dediğimiz şey yapısı şeyde geçiyor. Mesela RNA'da geçebiliyor bir yönüyle. Hücrelerin bilgisinin okunmasıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla çok farklı yapılar birbiriyle iç içe geçmişli durumda. Yani birbirinden kopartamıyorsunuz. Önce RNA olacak, önce şeker olacak diye bir şey diyemiyorsunuz. Hepsinin varlığı zorunlu ve bir arada olması gerekiyor. Bu birinci örnek. İkinci örneğimiz. Şimdi örneğini gördük. Tek bir karbonun taşınması için dahi önceki şeylerde 3 tane bambaşka ondan kat be kat kompleks yapı gerekiyor. Yani mesela canlının en önemli atomlarından biri nedir? Karbondur. Karbon, azot, oksijen, hidrojen, fosfor. Bunlar en temel atomlar. Azot, ve bunların her birinde çok sayıda enzim, çok sayıda kapı proteini olan yapılar olduğunu gördük. Bunların her birinde tek bir atomdan çok daha büyük yapılar olduğunu da gördük. Örneğin tek bir karbonun bileşiklere taşınmasında ne gördük? 3 tane farklı protein. İşte SEM, tetrahidrofolat ve biyotin dediğimiz yapılar. Bunlar evet. Tek bir karbonu taşımak için. Yani bu evrimciler uyduruk deneyler ortaya atıyorlar ya işte Miller deneyleri şu bu bilmem ne. Hücrede böyle bir olay yok. Yani böyle bir başıboşluk yok. Tek bir karbonun taşınması için dahi bir düzen var. Bu yapıların varlığı şart. Onun dışında iki karbon için bakın nasıl bir yapı var. İki karbonlu yapıları taşıyan yapımız bu. Bakın ekranda görüyorsak eğer. Bu çok büyük bir yapı ve bunun bir kısmı zaten bizim hücrelerimizde de üretilemiyor. Bunun bir kısmını biz başka hücrelerden almak durumundayız. Bu nerede işe yarıyor? Hücre solunumunda hücreden şekerden enerji üretilmesindeki en kritik basamaklardan biridir. Koenzim A deniliyor buna. İki karbon grubunu taşıyor. Onun dışında en temel yapılardan olan yağların üretiminde görevlidir bu yapı. Yani bakın hayatın dört temel bacağından yağlar, şekerler, DNA'lar, değil mi? Proteinler. Bunların ikisinde görev oluyor bu. Yağların üretiminde ve şekerlerden enerji üretiminde. Dolayısıyla en temel yapıda böyle bir iki karbonlu atom için dahi böyle muazzam kompleks, ona nazaran bir kompleks varlığı şartsa hangi mantıkla sen adım adım bir evrim olduğunu iddia ediyorsun? Buna yönelik bir delilin var mı? Hiçbir delilin yok. Bu yapıların olmadığı hücreler gelişmiyor. Bu yapıların olmadığı hücreler fonksiyon kaybından, işlevsel olmadıklarından ölüyorlar. Dolayısıyla gerçekten de biyokimyasal açıdan evrim büyük bir safsata. İnşallah bunun çok sayıda örneğini vermeye devam edeceğiz. Onların hayal dünyasındaki saçmalıklar yok. Yani bunu herkes görüyor. Ve hocalarıyla alay ediyorlar. Ben bunların haberlerini de alıyorum. Dolayısıyla böyle saçmalıklara daha fazla düşüp kendilerini daha da rezil etmesinler inşallah.
Evet inşallah Serdar Hocam. Yani çok güzel bir şey anlattın. Kademe kademe olmayacağının kimyasının bize nasıl bir şey olduğunu bir örnekti. Hakikaten dünyadaki ilk hücre, baktığımız zaman ilk canlı hücre bulunan siyanobakteriler. Şimdi siyanobakteri denilen bu hücrenin bütün bilim adamları ilkel bir işe yaramayan ve kademe kademe gelişmeyi gösterebilecek bir basamak olarak umuyorlardı. Ama öyle çıkmadığı gibi belki de bütün bakteri dünyasındaki en kompleks bakterileri oluşturmak. Hatta öyleler. Öyle ki kendi içerisindeki yığınla genetik sahip olduğu yığınla sahip genetik kombinasyonlar incelemek için, bunları incelemek için bilim adamları bakın sadece siyanobakterinin bünyesinde hidrojen peroksite ile ilgili olan genlerin tespit edilmesi için Oklahoma Üniversitesi'ndeki araştırma grubu tam 4 yıl çalışmış. Çalışma yapıyor ve bu çalışmanın sonucunda sonuçlarını yayınlıyor. Diyor ki DNA zincirinin ilgili 160 geneni işte budur. Bu genler siyanobakterideki hidrojen peroksit varlığında sentez yapan, protein üreten genler işte bunlardır diye ortaya koyuyorlar. Kardeşim, kendi kendine kademe kademe oluşabilecek iddia edilen bir mekanizmanın bu kadar teferruatı olur mu? Veya bu kadar yani bunu bulmak için bilim adamları 2004 yılında yani günümüzün teknolojisinde 4 yıl araştırma yapar mı? Hiç kendi kendine kademe kademe oluşan basit bir yapıda bu tip bir çalışmanın ürünü olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Evet. Aksine çalışmalar halen ilerliyor. Halen cevapsız sorular var. Yani ilk var olan hücre yani çok büyük bir şamar gibi bütün evrimcilerin aklının başına getirir nitelikte. Halen araştırılması sürekli devam eden bir konu. Sürekli araştırılıyor. Sürekli daha yeni şeyler bulunuyor. Yani canlılık hakikaten çok çok çok kompleks. İnşallah. Biz o kompleksliği bulmak için daha teknolojimizin ilerlemesi gerekiyor. Yani nasıl olduğunu bulabilmek için. Bırakın onu üretebilmeyi. İnşallah.
İnşallah. Bir şey söyleyecektim o konuyla alakalı. Oralarda görev yapan bazı enzimler var. Mesela bilim adamları bir tanesini hesap ediyorlar. Enzimler şu özelliğe sahip. Öncelikle onu belirtelim. Bazı işlemler var. Öncelikle bunun olabilmesi için enerji harcanması gerekir. Enerjiyi sağlamak için ala hücrede ATP denilen molekülleri var etmiş, yaratmış. Ve bunlar sürekli evet. üretiliyor. Onun dışında bu da yetmiyor. Mesela bazı işlemler var. En sonunda bakıyorsunuz belli bir orana ulaşıyor. Ama bu çok çok uzun süre olabiliyor. Yani mesela buradan yukarı bir metre yukarı bir kitap taşıdığımızı düşünelim. Bunun farklı yolları vardır ama eğer enzimler olmadığında hesap ediyorlar 100 milyon yıl sürecek bir işlem. Bir reaksiyon.
Evet.
Enzimler yoluyla çok çok kısa sürede olabiliyor. Dolayısıyla enzimlerin hiç olmadığı bir durumda o enzimlerin yapacağı işi yapacak bir enzim olmadığında 100 milyon yılda olacak bir iş enzimlerin varlığıyla olabiliyorsa eğer böyle bir şey kademe kademe nasıl olsun ve bu kadar uyum nasıl olsun? Her bir enzim de farklı farklı hızlarda hızlandırıyor. Her biri işlemleri, kimyasal işlemi çok fazla hızlandırıyor. Evet. Ve her biri bir ahenkle hızlandırıyor bunu.
Evet.
Yani mesela bir çark düşünelim. Saatin çarkları. Bunların her birinin hızları birbiriyle uyumlu haldedir. Öyle bir tasarımda vardır. Hücrede bambaşka enzimler birbiriyle uyumlu çarklar gibi çalışıyorlar ama her birinin hızları çok çok uyumlu. Yani her biri farklı farklı hızlandırıyor. Ama neticede o ahenkli düzgün bir iş çıkıyor.
Evet.
İnşallah.
Benim bugün dikkatimi çekti. Şimdi trafikte giderken böyle her şey milimetrik olarak ilerliyor. Yani işte yayalar duruyor, arabalar geçiyor. İşte mesela bir yaya beklerken araba onun işte 5-10 santim yanından geçiyor mesela böyle. çok muhteşem bir ahenk var. Şimdi şeyi düşündüm. Şimdi biz nasıl görüyoruz? Gözümüze işte fotonlar geliyor, çarpıyor ve biz gördük diyoruz. Fakat o ışığın hızı o kadar fazla ki saniyede böyle kilometreler hesabıyla 360 kilometre civarında bildiğim kadarıyla. O kadar hızlı ki biz anında etrafımızda olan her şeyi görebiliyoruz. Yani anında görüyoruz. Mesela bir araba geçerken o an görüyoruz arabanın geçtiğini. Düşünelim, yani ışığın o kadar hızlı olmadığını düşünelim. Yani böyle saniyede metreler hesabıyla ilerlediğini düşünelim. Yani yaşanmaz bir hayat çıkardı ortaya. Yani sokağa çıkamazdı bir kere insanlar. Çünkü geçtiği yerden, izlediği yerden belki o an bir araba geçiyor. Çünkü 2-3 saniye sonra geliyor görüntü kendisine, değil mi? Yani 2-3 saniye önceki olayı görüyor. Bir insana çarpabilir, bir araba üzerine gelip çarpabilir. Arabalar bir kere sokağa çıkamazdı. Yani araba diye bir şey olmazdı zaten. Çünkü hiçbir şekilde şey yapamıyor, yapamazdı insan. Yani önde araba var mı şu anda acaba? Veyahut da mutfağa gidiyor mesela, işte bir insan mutfakta, birisi yok, birden biri beliriyor falan. Yani inanılmaz böyle saniyede, yani dakikada milyonlarca insanın öldüğü trafik kazasında. Yani böyle yaşanmaz bir hayat ortaya çıkardı. Ama bakıyoruz ışığın hızına, tam olması gerektiği hızda. Çok fazla, Allah yüksek bir hız vermiş.
Maşallah.
Ve bu hani evrende tesadüfen işte fotonların hızı da o şekilde olmuş diyebileceğimiz bir konu değil. Yani Allah insanın en güzel algılayacağı şekilde o hızı yaratmış. Ve de vücut içerisindeki o kimyasal işlemlerin hızı da ona uyumlu olması gerekiyor. Yoksa hani sadece ışığın hızıyla da bitmiyor. Işık o kadar hızlı gelir ama göz içindeki ve gözden beyine giden sinirler o işlemi çok hızlı yapamayabilirdi. Yine o zaman göremezdik. Ama bakıyoruz ki dışarıdaki fotonlarla insanın gözü, beyni, sinirleri hepsi birbiriyle entegre çalışıyor. Demek ki hepsini İnşallah Allah yaratmış.
Allah'ın sanatı hakikaten büyük bir hayranlık uyandırıyor. Mesela ışıkta öyle büyük bir mucize var ki ışık gözlemleyenin hızından bağımsız olmak üzere hep aynı değerde ölçülüyor. Bu çok ilginç bir şey. Mesela duruyorsunuz, karşınızda da biri duruyor. Size fener tutuyor. Oradan fenerden çıkan ışığın hızını hesaplıyorsunuz. Bir değere ulaşıyorsunuz. Daha sonra o feneri taşıyan adam bir trene biniyor, arabaya biniyor, uçağa biniyor, her neyse. Yine ışığı tutuyor. Uzaklaşıyor, yakınlaşıyor. Farklı farklı hızlarda şey yapıyor. Işığın hızını yine aynı buluyorsunuz. Bu çok büyük bir mucize. Yani mesela bu şuna benziyor. 2 artı 2'yi topluyorsunuz. Normalde ne diyoruz? 4 ediyor, değil mi? Işığın dünyasında böyle olmuyor. 2 artı 2'yi topluyorsunuz, yine 2 oluyor. Böyle bir şey nasıl olsun yani? Allah'ın sanatı hayranlık uyandırıyor. Allah'ın gücü her şeye yeter.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, ayet okuyarak bitirelim.
İnşallah.
Sabırlarını yapacak izleyicilerimiz de inşallah. Biz de. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
Maşallah.
Yarın inşallah saat 22'den itibaren bizi harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler ve hayırlı sahurlar diliyoruz.
Hayırlı sahurlar.